Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Yuhanna 3. bölüm 15. ayette kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz der. Evet, insan kardeşinden nefret eden kişi adam öldürendir der eski çeviride. Ya da müjde çevirisinin betimlediği gibi. Kardeşinden nefret eden katildir. Bunu söyleyen ben değilim. Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. İsa Mesih bir defasında Matta 5. bölüm 21 ve 22. ayetlerde "Atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak" dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Bunlar oldukça sert sözlerdir. İsa Mesih kutsal sözünde bize eğer yüreğinizde herhangi bir kardeşinize karşı bir nefret varsa katilsiniz der. Kıskançlık ve çekememezlik nefrete yol açar. Bunlar da insanı öldürmeye kadar götürür. Duruma bu incelikle bakacak olursak çevremizde bugün ne kadar çok katil olduğunu anlarız. Aslında hepimiz katiliz. Tanrı'nın bize verdiği bu standarda göre bugün hapiste olanlardan daha fazla sayıda katil dışarıda dolaşıyor. Mektubun bu 3. bölümünde Elçi Yuhanna bize bir katil kurtuluşa kavuşamaz diye bir öğreti vermez. Mesih İsa tüm günahların cezasını, hatta başka birini öldürme caniliğini yapanın günahının cezasını bile ödemiştir. Yani Mesih İsa her günah ve günahlı için canını verdi. Peki İsa canını neden verdi? Tanrı'nın bize dönük gazabına hedef olan İsa Mesih, çarmıh üzerinde tüm kin ve nefretin oluşturduğu yoğun yargıyı giydi ki, ona iman eden kişi artık nefreti etmesin, tersine sevebilsin. Bir insan Mesih'te kurtuluş bulduktan sonra artık kin, nefret içinde yaşayamaz. Elçi Yuhanna bu bölümde inanlının iki doğasının olduğunu vurgulamaktadır. Tanrı'nın çocuğu olunca eski doğamızdan kurtulmuş olmuyoruz. Birisi eski, öbürü yeni olmak üzere iki doğaya sahip oluruz. Tanrı'yı hoşnut edecek doğanın yalnızca yeni doğamız olduğunu gördük. Eski doğasındaki insan Tanrı'yı hoşnut edemez. Doğal benlik Tanrı'ya düşmandır. Evet, bu iki kişilik, eski ve yeni kişilik birbirine düşmandır. Sürekli bir çatışma devam eder. Yuhanna bize yeni yaratılışımızda kardeşlerimizi sevmemizi söyler. Ancak eski Adem kardeşinden nefret eder der. Eski Adem bütün tutkularıyla Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir. Yani o eski yaşam aslında ölüdür. Onun gücü yoktur. Bu nedenle biz kardeşleri sevebiliriz. 16. ayette şöyle devam eder. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Tanrı nasıl sever? Bizim uğrumuza canını vererek. İşte Tanrı'nın sevgi konusunda bize verdiği ölçü ve örnek budur. Evet, bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir. Şimdi ben sizi tanıyorum, dolayısıyla henüz bu düzeye ulaşmış birisi değilim. Sizin için canını verebilecek kaç kişi tanıyorsunuz bilmiyorum. Ve kaçımız bir başkası için canını verebilir? Bugün bununla gerektiği kadar sık karşılaşmıyoruz. Bir tanıdık şöyle bir anısını anlattı. Kansere yakalandığımı öğrendim ve birçok insan da bundan haberdar oldu. O ilk günlerde birçok kişi bana yazıp bendeki kanseri kendi bedenlerinde üstlenmeye istekli olduklarını belirtti. Bu beni gerçekten çok duygulandırmıştı. Uzun yıllar hizmet etmiştim. Bu düşünceleri taşıyabilecek birinin olabileceğini hiç düşünmezdim. Elbette o kardeşlerin benim hastalığımı üstlenemeyeceklerini biliyordum. Bir hastalık ancak hasta olan kişinin taşıyacağı bir yüktür. Yine de onların bu arzusu benim yüreğim ve yaşamım üzerinde büyük bir etki yaptı. Yani kardeşler için elimizden geleni yapmaya istekli olmak. Tanrı'nın bize olan sevgisinin gerçek kanıtı da böyledir. Bizim uğrumuza ölmek için kendi oğlunu verdi. Ölçü budur. Dolayısıyla Elçi Yuhanna kardeşlerimiz için canımızı vermeye istekli olmamızı söyler. Bu düzeye ulaşmadığımız sürece kardeşlerimiz için yüreğimizde taşımamız gereken sevgiyi taşımıyoruz demektir. Şöyle sormalıyız. Bu sevgi eylem olarak nasıl ortaya çıkacak? Yuhanna 17. ayette bir örnek verip şöyle diyor. Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişi de Tanrı'nın sevgisi olabilir mi? Elçi Yuhanna sevginin geçici bir duygu değil, eylemde kendini gösteren bir şey olduğunu vurgular. Elçi Yakup da mektubunda bu konuyu işler. Yakup 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der. Ama bedeninin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? İhtiyaç içindeki bir kardeş bir başka kardeşe gittiğinde çoğu kez şu karşılığı alır. Senin için dua edeceğim. O anda bu kardeşin hem duaya hem de maddi yardıma ihtiyacı vardır. Ancak önemli olan sevgimizin eylemle ortaya konulup konulmadığıdır. Yeryüzünde varlıklı durumda olup da bunu Mesih'in amacı için kullanmayan çok sayıda imanlı bir gün Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracak ve yaptığı ya da yapması gereken işler konusunda hesap verecektir. Bence birçokları için bu an oldukça üzücü olacaktır. Bir aile ortamından sevgiden söz edebilirsiniz. Ancak aile içindeki sevgi salonda ya da yatak odasında değil, mutfak gibi pratik işlerin yapıldığı yerde ortaya çıkmalıdır. Sevgili dinleyicim, gerçek sevgi her zaman eyleme geçer. Bunu bir evde karı koca arasında görürüz ama imanlar arasında bu sevgi nasıl görülmelidir? Bu sevginin de eyleme geçmesi ve başkası için bir şeyler yapması gerekir. Söz ile belirtilen sevgi eğilimi eyleme geçene dek ikiyüzlülüğün en kötüsü olarak kalacaktır. Yani eğer Mesih imanlısı olduğunu söyleyip de pratikte sevgisini göstermiyorsa kişi, o kimse ikiyüzlülük yapıyor demektir. Kardeşlerinize olan sevginizi onlar için yaptıklarınızla gösterirseniz, sözlerinizle, söylediklerinizle değil, dilimiz mesela ayaklarımızdan önce gitmeyi çok sever. Ancak gerçek Mesih inancı kafada ya da dilde değil yürektedir. Yürek ise bizi harekete geçirendir. Şu anda burada açık bir şekilde eğer Tanrı'nın çocuklarıysak bu sevgiyi göstermeliyiz der. 1. Yuhanna 3. bölüm 18. ayette yavrularım sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim der. İnanlılar olarak bizden özverili bir sevgi istenmektedir. Canımızı vermemiz gerekmeyebilir ancak sahip olduklarımızdan vermek durumundayız. Mesih inancı bir sevgi ilişkisini gerektirmektedir. 1. Yuhanna 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir der. Eğer yaşamlarımız Elçi Yuhanna'nın söyledikleriyle uyuşuyorsa duayla Tanrı'nın önüne geldiğimizde yüreklerimizde bir güvence hissederiz. Elçi Yuhanna, Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde onun önünde utanabileceğimizin mümkün olduğunu belirtir. Birçok kişi Mesih'in gelişinden söz ediyor ama bu konuda pek de bir şey yapmıyorlar. Onun huzuruna çıktığımızda bu gerçekten alçak gönüllülük ve Tanrı'ya boyun eğdiren bir yaklaşım isteyecektir bizden. Çünkü bizde Mesih meyve arayacaktır. Yeryüzündeki yaşamımızın ne gibi ürünler verdiğini görmek isteyecek. Siz ne yapıyorsunuz? İsa Mesih şöyle diyor Yuhanna 14. bölüm 15. ayette. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Onun buyruklarından birisi de Tanrı'nın sözünü yeryüzünün her bir yanına yaymaktır. Bu konuda bir şey yapıyor musunuz? Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu ortaya koyan bir şeyle uğraşıyor musunuz? Küçükken bir kasabada yaşıyordum ve oradaki insanlar arasında harika sevgi dolu bir ilişki vardı. Birisi hasta olunca komşular gelip yardım ederdi. Şimdi belki aynı şeyi yapmak için başka yollar var ama ben yine o günlere dönmek ve orada yaşıyor olmak isterdim. Şimdi bu insani durumla ilgili oldukça azalmış yaklaşımlar görüyoruz. Günümüzde hükümetin gelip ilgilenmesini, hastayı hastaneye götürmesini bekliyoruz. Ancak bize düşen bazı görevler var ki bunlar ne medeniyetin gelişmesiyle ne de çökmesiyle değişebilir. Maalesef birçok Mesih inanlısı Rabbin asıl ilgilendiği şeylerle artık ilgilenmiyor. Ve unutmayalım ki bir gün onun önünde hesap vereceğiz. Elçi Yuhanna ne yazdı? 1. Yuhanna 3. bölüm 18 ve 19. ayetlerde. Yavrularım sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, zengin ya da fakir olmuşsunuz hiç fark etmez. Malınızı Tanrı'nın sözünü yaymak için kullanıyorsanız, Tanrı sizi onun isteğini yaptığınıza dair yüreğinizdeki esenlikle cesaretlendirecektir. O zaman dua ederken ya da bir gün onun huzuruna çıktığımızda içimizde esenlik olacaktır. Elçi Paulus bu esenliğe sahip olduğundan emindi ve geç yaşta kendi hayatını gözden geçirirken Timoteus'a şöyle demişti. 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayette. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Tanrı katında yüreğimizin güvenini tazelemek ne kadar iyidir. Bu durumda olmayanlara Elçi Yuhanna, 1. Yuhanna 3. bölüm 20. ayette çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir der. Tanrı'nın çocuğu bu güvenceye sahip olabilir ancak varsayalım ki yapmamız gereken şeyi yapmıyoruz. Bu kurtuluşu yitirdiğimiz ya da hiçbir zaman kurtuluşa sahip olmadığımız anlamına gelmez. Yuhanna şunu diyor, yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. Kurtuluşumuzu yitirmeyiz bu durumda. Ama günlük yaşamda yani iman yaşamında yüreğimiz bizi suçlarsa Tanrı yüreğimizden de bizim yetersizliğimizden de büyüktür. O dualarımızı işitecektir. Bu ne kadar harika. Ne kadar harika bir Tanrımız var değil mi? Biz ondan uzaklaşsak da o bizden uzaklaşmaz. Ona dua ettiğinizde bazen esenlik hissetmeyebilirsiniz. Birçok inanlı ona boş ellerle yaklaşmaktadır. Senin için hiçbir şey yapmadım Rab ama dualarımla sana geliyorum. Yüreğimizden büyük olan Tanrı duamızı işitir. Sizinle ilgilenecektir. Dualarımızı işitir ve kendi arzusuna göre bunları yanıtlar. 1. Yuhanna 3. bölüm 20. ayetten bunu anlıyoruz. Ona yaslanabilirsiniz. İlkin yürekten bir esenlik hissetmeseniz de onun huzuruna girmeye devam edin. 1. Yuhanna 3. bölüm 21. ayette ise sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilersek alırız der. Eğer yüreğimiz bizi suçlu çıkarmıyorsa duada cesaretimiz olur. Bir kardeş vardı. Onun Rab'be dua edişi her zaman beni etkilemiş ve onun dua edişini hep severdim. Çünkü bir güven duygusu ile dua ederdi. Tanrı'ya çekingen, isteksiz bir şekilde değil, cesaretle dua ederdi. O duaya başlayınca Rab sanki şöyle söyler gibi olurdu. Bir dakika şimdi çocuğum dua ediyor, onu dinleyeceğim. Çünkü ne için dua ettiğini biliyor. Birçok kişi dua ederken hep bilinen, ezberlenen duaları söyler durur. 1. Yuhanna 3. bölüm 21 ve 22. ayetlerde. Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilersek alırız çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor, onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz der. Eyleme dökülen sevgi duada da esenliği doğuracaktır. Yaşamımız Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde ise onun sizi işitip dualarınızı yanıtlamasını bekleyebilirsiniz. Çünkü onun isteği doğrultusunda dua ediyorsunuz anlamına gelir bu. Bugünümüzde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesidir. Ne yazık ki her durumda Tanrı'nın isteği doğrultusunda dua edilmemektedir. İlk imanlı topluluklarının nasıl zulme uğradıklarını ve elçilerin İsa'nın adında vaaz etmemeleri için nasıl uyarıldıklarını hatırlayın. Onlar bu durum karşısında ne yaptılar hatırlıyor musunuz? Durumu diğer imanlara duyurdular ve dua ile Tanrı'ya gittiler. Zulüm dursun diye mi dua ettiler? Hayır. Dualarına şöyle başladılar. Ey Efendimiz, göğü, yeri, denizi ve onların içindekilerinin tümünü yaratan sensin. Bugün bazıları evreni yaratanın ve gidişinden sorumlu olanın Tanrı olduğundan pek emin değil. Ondan her ne dilersek alırız çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor ve onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz diyor ayette. 1. Yuhanna 3. bölüm 23. ayette ise onun buyruğu oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir diyor. Başka deyişle Elçi Yuhanna şöyle diyor. Birbirinizi sevmiyorsanız ona inandığınızı söylemeyin. Ama biz bazen ne yapıyoruz? Rabbi yüceltip ona inandığımızı beyan ettikten sonra aynı ağızdan falancayı neden sevmediğimizi söylüyoruz. Elçi Yuhanna mektubunda birinin yanına gidip ona sarılıp bir sevgiden ya da sevgi sözlerinden bahsetmemizden söz etmiyor. Mesih'in sevgisi dudaklarımızda ya da sözlerimizde değil, yaşamımızda, davranışlarımızda olmalıdır. Agape sevgisi o kişiye yönelen içten bir ilgiyi ortaya koyar. Ona hiçbir şekilde zarar vermezsiniz ancak onunla ilgilenirsiniz. Bugün buna büyük ihtiyaç var. Mesih inanlısının yaşamı şöyle özetlenebilir. 1. Yuhanna 3. bölüm 24. ayet. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar. Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Kutsal ruh onu üzüp üzmediğimizi bize yürekten hissettirecektir. Onun isteğini yapmadığımızda kutsal ruhu üzeriz. İsa Mesih şöyle dedi. Beni severseniz buyruklarımı yerine getirirsiniz. O zaman ne olur? Mesih'in sevgi buyruklarını yerine getirmezsek kutsal ruhu üzmüş oluruz. Kutsal Söz bize seslenip Romalılar 8. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Değerli kardeşim Tanrı'nın ruhunun içinizde yaşaması Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzun işaretidir. Kutsal ruh da bunları bize yüreğimizde hissettirir. 1. Yuhanna 4. bölümü okurken İncil'in bu bölümünün zor olduğunu görürüz. Bunun bazı nedenleri vardır. Bunlardan birisi de şu. Bu bölümde ele alacağımız konu hakkında hiçbirimizin yeteri kadar bilgisi yoktur. Bu bölümde yeterli bilgiye sahip olmadığımız bir konuyla ilgileniyoruz. Bu konu ruhlar dünyasıdır. Bu bölümün zor olmasının ikinci bir nedeni var. Bu ise şeytana ait alanlarla ilgilendiğimizdir. Pastörlük yaşamımda nerede şeytan ile ilgili vaaz verdiysem orada bir sorun çıktı. Ya bir bebek ağlamıştır ya da başka bir rahatsızlık doğmuştur. Bu tür durumlar gerçekten de şaşırtıcı. Bu bölümde ilgilenirken fazla derine inip fanatikleşme tehlikesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Eminim bugün birçok insan ve hatta bazen de bir Mesih inanlısı büyü gibi tehlikeli işlerle uğraşmaktadır ve kutsal kitabın bu konuda ne öğrettiğini bilmemiz gerekir. Bu bölümün ilk 6 ayetinde Yuhanna sahte öğrencilere ve peygamberlere karşı uyarıda bulunur. Bize Tanrı'nın ruhunun verildiğini ve böylece Tanrı'ya ait şeyleri ayırt edebileceğimizin altı yine bu bölümde çizilir. 1. Yuhanna 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. Her ruha inanmayın. Burada söz konusu olan ruhlar dünyasıdır ve kutsal kitap bu konuda aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Örneğin 104. mezmurda o ki rüzgarları melekler ateş alevini hademe eder diye yazarken işte ruhlar dünyasını dile getirmektedir. Yine İbraniler 1. bölüm 7. ayette şöyle bildiriliyor. Melekler için kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar diyor. Sözleriyle burada yine aynı ortam aktarılır. Aynı şekilde İbraniler 1. bölüm 14. ayette bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir diye sorarken yine ruhlar dünyasına değinilmektedir. Ben kişisel olarak meleklerin topluluk için özel görevlerinin olduğunu düşünüyorum. Madem ki Tanrı sözü onların kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için görevlendirildiğini söylüyor, bu görevi hala yerine getiriyor olmaları gerekir. Kutsal ruh içimizde yaşıyor ve bize gereken yardımı veriyor. Ama ruhlar dünyasında Rabbin yaptığı birçok iş var ki biz bunları kavrayamıyoruz. Bana yardım etmesi için yaratılmış bir melek olsa bile yaratılmamış olan Tanrı'nın düşüncelerini bilen kutsal ruhun yardımını tercih ederim. Kanımca kutsal ruhun yüreklerimizde ve yaşamlarımızda çalışmasına daha çok önem vermemiz gerekir. Zaten şeytan ve cinlerden söz ederken unutmamalıyız ki hep meleklerden söz etmekteyiz. Tanrı'ya hizmet eden iyi melekler olduğu gibi düşmüş melekler de söz konusu olmaktadır. Kutsal kitap onlardan ruhlar diye söz eder. İncil de günümüzde temiz olmayan ruhlar diye söz etmektedir. Bu şeytanla ilgilenme diye bilinir ve kutsal kitap bu konuda açıklamalar yapar. İmanlar olarak hepimiz bedenin ötesinde yer almakla olan bu şiddetli ruhsal savaşın içindeyiz. Bundan dolayı Tanrı'nın sağladığı tüm silahları kuşanmamız gerekmektedir. Elçi Paulus Efes'teki imanlara yazdığı mektupta Efesler 6. bölüm 12. ayette şöyle der. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Buradan da anlaşıldığı gibi başkanlıklar ya da yetkilerden söz edildiğine göre şeytanın orduları iyi bir şekilde düzenlenmiş durumdadır. Üste generalleri, albayları, en altta erleri olmak üzere hazır durumdadır. Kanımca Tanrı da melek ordularını buna benzer şekilde hazırlamıştır. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın diyor Elçi Yuhanna. Eskiden bu tür şeyler hayaletleri akla getirmekteydi. Sonraları doğaüstü güçlerle alay edildi. Ancak bugün ise insanlar açıkça şeytana tapar duruma geldi. Üniversite çevrelerinde bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Hem ülkemizde hem de Batı dünyasında, hatta Amerika'da şeytana tapan toplulukların her geçen gün daha çok arttığını da biliyoruz. Olmaz denilen şeyler bugün olmaktadır. Bir yerde 17 yaşındaki bir genç şeytanı yatıştırmak için öldürülmüştü. 22 yaşında bir kadın onun öldürülmesini uygun gördü. Buna benzer olayları günümüzde hep birlikte izlemekteyiz, değil mi? Aklı hayale gelmeyecek şeyler olmaktadır günümüzde. Birisi bir kitap yazıyor, sonra da bir sesin bana bu kitabı yazdırdığını söyleyebiliyor. Dostum, şeytanın işlerine çevremizde sıkça tanık olmaktayız. Bunun insanların maddecileştiği ve doğaüstü şeylerle ilgilenmeyeceklerini düşündüğümüz bir çağda olması da oldukça gariptir. Benim okul yıllarımda Darwinizm öğretisi oldukça popülerdi çünkü çok yeni bir haberdi. Bu nedenle de doğaüstü sayılan her şeyle alay eder ilgilenmezdik. Ne kadar zeki olursanız olun, notlarınız ne kadar iyi olursa olsun eğer doğaüstü bir olaya inanıyorsanız sizi aptal, gerici kabul ederler ve bunu da hemen yüzünüze söylerlerdi. Bugün tüm bunlar değişmiş durumdadır. Hatta Batı dünyasında kutsal kitap eğitimi almamış birçok insan bu konuların etkisi altında kalıp Rab'den uzaklaşmaktadır. Elçi Yuhanna burada Tanrı'nın çocuklarına seslenir. Birbirimizi nasıl sevip yardımlaşmamız gerektiği bize anlatılmıştır. Ancak dikkatli olmalıyız. Elçi Pavlus çok sevdiği Filipeliler topluluğuna şöyle yazar. Filipeliler 1. bölüm 19. ayet. Çünkü dualarınızda ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Sevgi harika bir şeydir elbette, ancak içinde yaşadığımız şu büyük, acımasız ve kötü dünya bizi tuzağa düşürmek için hazır bekler. Liberallerin, ki ruhsal alanda liberal, Tanrı sözünü kullanıp ama Tanrı sözüne gereken saygıyı ve imanı göstermeyenlerdir. Her durumda sevgi gösterilmeli diye bu ayeti saptırmaları Tanrı sözünün öğretileriyle aynı değildir. Elçi Paulus, Filipe'deki imanların sevgisinin bilgi ve sezgide artması için dua ediyordu. Size gelip Mesih imanlısı olduğunu söyleyen herkese hemen inanıvermeyin. Çünkü herkes öyle değil. Sevgi daima doğru olanı ister ve doğru olana inanır. Uzun yılların deneyimiyle öğrendim ki topluluğa gelen birçok ne olduğu belli olmayan kişi sizden yararlanmaya çalışacaktır. Pazar günleri tapınmadan sonra kendileri için dua edilmesini isteyenler genelde öne gelirlerdi. Yine bir pazar böyle oldu ve öne gelenlerden biri benimle yalnız görüşmeyi istedi. Onun bu isteğini bir kardeş bana iletti. Bana ilettiğinde hiç hoşuma bu durum gitmedi. Sonra o kişiye yaklaşıp kurtulmak için yapılması gerekenleri anlattım. Epey ilgili görünüyordu. Ona ayet okumak istediğimde alıp kendisi de okuyordu. Ardından Mesih'e iman etmek istediğini söyledi, diz çöktü, gözyaşları içinde Mesih'i kabul ettiğini söyledi. Kalktık ve sonunun nereye varacağını hiç düşünmeden ona ne yapacağını sordum. Bunu size söylemek istiyordum ama valizim şu anda filanca otelde. Sözünü ettiği otel şehir merkezinde ucuz otellerden biriydi. Sonra sözüne devam etti. Otel parasını ödeyecek param olmadığı için valizimi vermiyorlar. Çok utanıyorum ama ne yapayım? Sordunuz, ben de anlattım, dedi. Az önce hayatını Rab'be teslim eden bir adama karşı bu durumda nasıl davranırdınız? O durumda o parayı vermekten başka ne yapabilirsiniz? Verdim. Ardından dışarı çıkıp arabama bindim. Eşime bu güzel olayı aktardım. Bir süre sonra o adamın resmini bir gazetede gördüm. Tutuklanmıştı. Şöyle diyordu. 6 aydır bu şehirdeyim ve saf insanlardan aldığım paralarla geçindim. Onlar gerçekten dünyanın en avanak insanları. Evet, onlardan biri de bendim. Bir başka vaiz arkadaşımı arayıp onu da kandırıp kandırmadığını sordum. Hayır, dedi ve biliyorsun benim biraz daha fazla deneyimim var. Herhalde bu deneyimim beni yönlendiriyor ki bu da Tanrı sözüdür. Çünkü kutsal kitap ruhları sınayın diyor. Dersimi aldım. Elçi Pavlus'un dediği gibi sevginin yanında bilgi ve sezgide gelişmemiz gerekir. Sevgiyi çok dikkatli ve hikmetli, yani bilgili bir şekilde kullanmak durumundayız günümüzde. Elçi Yuhanna burada her ruha inanmayın, ruhları sınayın diyor. Birinin doğaüstü bir iyileştirme gücü ya da benzeri bir şeyi olduğunu duyduğum zaman buna kuşkuyla bakarım. Çağımızda profesyonel şekilde mucize ve şifa dağıtanlar yerden mantar gibi türemektedir. Böylelerini sınamak gerekir diyor Yuhanna. Bugün maalesef Mesih inancı maskesi altında sürüp giden pek çok kandırmaca da yaşanmaktadır. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her tarafına yayılmıştır diyor Tanrı sözü. Sahte peygamberler sahteyi öğretirler. Elçi Pavlus'un kullandığı bu peygamber sözcüğü 1. Korintliler 14. bölüm 3. ayettekiyle aynı anlamda öğreten, öğüt veren anlamında kullanılmıştır. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir diyor bu ayette. Bugün dikkatli olmamız gereken birçok öğretmen var. Peygamberlikte bulunma yine ilgi çeken bir konu haline dönüşmektedir. Söylenmesi gerekeni Sir Robert Anderson adında bir imanlı şöyle söyler. Peygamberlik satıcılarının söylediklerine karşı dikkatli olun. Kutsal kitaptakine oranla çok daha fazlasını söyleyenlere dikkat etmeliyiz. Birinin bana gelip sürekli Rab, Rab demesi onu hemen bağrımıza basmamız gerektiğini göstermez. Ya da ona hemen inanmamız gerekmez. Böyle birisi yanlış öğreti yayan yılandan daha tehlikeli olabilir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.